Şu sözün iki mefası vardır. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Evet, ikinci mefastan ikinci nükte inşallah oradan okuyacağız. İnsanda iki vecih var. Biri enaniyet cihetinde şu hayatı dünyeviyeye nazırdır. Diğeri ubudiyet cihetinde hayatı ebediyeye bakar. İnsandaki iki veci anlatıyor. Birisi enaniyet, ben, benlik, kibir, gurur cihetiyle Allah'ı unutmak, ahireti unutmak. İkinci bir hayatını, vazifedarlığını unutup tamamen her şeyini dünya hayatına sarf etmek. Bu dünya hayatına sarf etmek cihetinde enaniyet olmuş oluyor. Diğeri ise ubudiyet cihetinde kulluğudur. Allah'ı tanımasıdır, bilmesidir. O noktada da ebedi hayata bakar. Ahiret hayatı noktasında bütün her şeyini tanzim eder. Şimdi bununla ilgili Üstad Hazretlerinin harika bir iki izah ve misalleri var. Onları da beraber okumuş olacağız inşallah. Evvelki vecih itibariyle yani enaniyet cihetiyle öyle bir biçare mahluktur ki, çaresiz bir mahluktur ki sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare. Sadece cüz-i ihtiyarı vardır, iradesi vardır. Onun da uzunluğu kısa elinin kısalığı kadardır. Cüz-i bir cüz-i ihtiyarı ve iktidardan zayıf bir kesb, sadece kendisine verilen bir çalışmak ve hayattan çabuk söner bir şule ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber kainatın tabakatında serilmiş hadsiz envaın hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor. İkinci vecih itibariyle ve bilhassa ubudiyete müteveccih, aciz ve fakr cihetinde pek büyük bir vüs'ati var. Yani özellikle okuyacağımız kısım bu kısımla ilgili. Ubudiyet yani insanın kulluğu cihetidir. Kulluğu itibariyle insanda neler var? Cenab-ı Hak insana neler vermiş? Onları görmeye çalışacağız. Aciz var, fakr var. Aciziyeti ve fakriyeti cihetiyle pek büyük bir vüs'ati var. Yani genişliği var yani. Bir insanın aziziyeti ne kadardır? Ne kadar insan zayıftır? Sonsuz denecek kadar. Ne kadar fakirdir? Yine sonsuz denecek kadar. Çünkü niye? Fakirliğin ölçüsü nedir? Ne kadar ihtiyacın varsa o kadar fakirsin yani. İhtiyaçlar nispetinde insanın fakirliği gözükür yani. Ne kadar ihtiyacımız var? Sonsuz denecek kadar. Doğru mu? Yani cennete de ihtiyacımız var. Cennet nedir? Saadet-i ebediyet. Saadet-i ebiyene değil, sonsuz. Öyleyse bu sonsuza ihtiyacı olan bir insanın fakirliği de sonsuzdur. Hiçbir şey elinden gelmiyor. Bu sonsuz ihtiyaçlarını yerine getirmek noktasında kendisinde sadece cüz'i bir irade var. Tercih etme özelliği. Bu tercih etme özelliğinde herhangi bir şeyi vücuda getirmeye kabiliyeti yok. Öyleyse aziziyet ne oldu? O da sonsuzlaştı. Demek ki iki şey. İnsanda bir aziziyet var, bir de fakriyet var. Güçsüz ve kuvvetsiz, o sonsuza gidiyor. Nedir? Fakirliği, o da sonsuza gidiyor. Bu ikisinin alanı geniş. Pek büyük bir vüsati var diyor. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Cenab-ı Hak insana nihayetsiz aziziyeti ve nihayetsiz fakriyeti bu şekilde vermesinin altında yatan ehemmiyetli bir sır var. İşte onu açacak bize. Bu da ubudiyet noktasında bakılıyor yani insanın kulluğu. Çünkü Fatır-ı Hakim, her şeyi hikmetle yaratan Cenab-ı Hak, insanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir az ve hassiz cesim bir fakr derc etmiştir. Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir-i rahim. Mesele bu. Tekrar okuyorum. Önemli burası. Fatır-ı Hakim, İnsanın mahiyeti maneviyesine nihayetsiz azim bir az ve hassiz cesim bir fakr derc etmiştir. Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir-i rahim ve gınası zenginliği nihayetsiz bir gani-i kerim, bir zatın hadsiz tecelliyatına cami, geniş bir ayna olsun. Mesela bu iki özelliğimiz aslında bütün Esma-i İlahiye'nin bir nevi tecelligahı olmuş oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, Cenab-ı Hakk'ın kudretine, öyle mi? Kadir-i Rahim ifadesini kullandı ya, ve aynı zamanda gani-i kerim, ikram eden bir zengin, ikram eden bir gani. Onun da nedir? Nihayetsiz gınasına, bunlarla ilgili Esma-i İlahiye'nin de tecellisine cami geniş bir ayna olalım diye. Esma-i İlahiye'nin bizde yansıması ve bununla beraber bizim Cenab-ı Hakk'ı bilmemize ne yapmış oluyor? O nihayetsiz aziyet ve nihayetsiz fakriyet vesile olmuş oluyor. Şimdi açıyor bunlar. Bu risalede baştan sona hep açılacak bunlar. Evet, tekrar açılıyor. İnsan bir çekirdeğe benzer. İnsan yapısı itibariyle bir çekirdek gibidir. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiştir. İki şey verilmiş. Kudretten ehemmiyetli cihazlar var o çekirdekte ve kaderden de ehemmiyetli programlar var. Bunlar verilmiş. Peki nasıl olacak bu? Ta ki toprak altında çalışıp o çekirdeğin büyüyüp ve gelişebilmesi için yapması gereken şey bir, toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip Halık'ından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Bu çok ince bir nokta. Tekrar okuyorum burayı. Çünkü ubudiyetin tarifini yaptı. Nedir bu ubudiyetin, kulluğun tarifi? Okuyorum tekrar. İnsan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdekte kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ne olacak bunlar? Nasıl büyüyecek? Nasıl gelişecek? Nasıl açılacak? Ta ki toprak altında çalışıp, toprak altına girecek bu çekirdek. Toprak altında çalışacak. Ta o dar alemden çıkıp orada kalmayacak. Oradan çıkacak, büyüyecek ve gelişecek. Geniş olan hava alemine girip, Halık'ından istidat lisanıyla. Cenab-ı Hak o çekirdeğin içerisine ne koymuştu? Ağaç olma özelliği. Ağaç olma istidadı. O istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Büyüsün ve gelişsin. Kendine layık olan kemal nedir? En nihayette o çekirdeğin ağaç olup meyve vermesidir. Meyve şekline gelmesidir. Eğer o çekirdek suyu mizacından dolayı, bu önemli, ikinci kısım geliyor. Çünkü insanda iki cihetten bahsetti. Birisi enaniyet, diğerisi ubudiyet. Enaniyet ve ubudiyet her iki ciheti de anlatıyor. Şimdi bir şey ifade edecek. O çekirdek suyu mizacından dolayı kendisinin içinde bulunan kötü özelliklerden dolayı, bakın, suyi mizacından dolayı ona verilen cihazat maneviyeyi toprak altında bazı mevad-ı muzırranın celbine sarf etse, kendisini bozacak zararlı maddeleri celbetmeye sarf etse, insan ve çekirdek, ikisini hep zihnimizde toparlayalım, aşağıda bunu açacak. İnsan nasıl kendisine verilen cihazatı, işte burada ifade etti, suyi mizacından dolayı, suyi mizaç ifadesini kullandı, kendisine verilen cihazatı nasıl bozar? Soru işareti. Aklını nasıl bozar? Fikrini nasıl bozar? Kalbini nasıl bozar? Vicdanını nasıl bozar? Diğer bütün özelliklerini ve duygularını nasıl bozar? Bunları tek tek şimdi aşağıda açılacak. Eğer o çekirdek suyi mizacından dolayı ona verilen cihazat manevi cihazları toprak altında bazı mevad-ı muzırrayı, zararlı maddeleri kendine celbetmeye sarf etse, o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessü edip çürüyecektir. Hiçbir özelliği kalmayacaktır. bozulup gidecektir. Sonuç ne olacaktır? Ağaç olamayacaktır. Meyve veremeyecektir. Orada öyle bozulup toprağın altında gidecektir. Eğer o çekirdek, ikincisi geliyor, o manevi cihazatını Fâlikul Habbi ve Nevâ'nın emri tekvinisini imtisal edip, yani çekirdek ne dedi? Ey Rabbim, senin koymuş olduğun kanunlar neyse, yani benim büyümem ve gelişmem için koymuş olduğun kanunlar neyse, ben bu kanunların hepsine tabi oluyorum. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu emirlere itaat etmekle, çünkü her bir şeyi büyüten ve geliştiren Allah'tır. Çekirdekleri Fâlikul Habbi ve Nevâ o. Çekirdeklerden, nüvelerden nedir? Meyveleri vücuda getiren Allah'tır. Kalpleri evren ve çeviren Allah'tır. Bakın, hidayeti ihda eden insanların kalbine yerleştiren Allah'tır. Senin yapacağın şey nedir? O Allah'ın emirlerine muti olmak, itaat etmek. Burada çekirdek ikinci kısımda ne yaptı? O manevi cihazatının, Fâlikul Habbi ve Nevâ'nın emri tekvinisini imtisal edip, kainatta koymuş olduğu Cenab-ı Hakk'ın kanunlarını uygulayıp yerine getirip, hüsnü istimal etse, güzel bir şekilde kullansa, o dar alemden çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla, bakın, dar alemden çıktı, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat etti, meyvedar koca bir ağaç. Olmakla küçücük cüz'i hakikati, çekirdek içerisinde olan o hakikat ve ruhu manevisi, çekirdeğin içerisindeki program, ağacın ruhu manevisi veya ukde-i hayatiyesi, büyük bir hakikat-ı külliye suretini alacaktır. Külli bir hakikat dediğimiz nedir? Ağacın topyekünü ve kendisidir. İşte şimdi izah başlıyor. Aynen onun gibi çekirdek misali önümüze açılıyor. İnsanın mahiyetine, Cenab-ı Hak insanın yapısına ne koymuş mahiyetine? Kudretten ehemmiyetli cihazat. Ehemmiyetli, o kadar ehemmiyetli cihazlarımız var ki. Hiçbir şeyle ölçülmez, biçilmez, tartılmaz yani. İnsanın gözü bile diğer mevcudatın ve mahlukatın gözünden farklıdır yani. Onlarda da göz var, bizde de göz var, farklıdır. Onlarda da kulak var, bizde de kulak var, farklıdır yani. Çünkü niye? O gözler sadece maddi şeyleri görür. Maddi şeylerinde her şeyini görmez. Ama insanın gözü öyle değildir yani. Maddi şeyleri görmekle beraber maddenin arkasındaki manevi şeyleri de görür. Maddi sesleri işitmekle beraber insanın kulağı manevi sesleri ve sadaları da işitir. Dolayısıyla insanda farklı özellikler var. Hayvanlara yerleştirmeyen cihazlar insanda var. Hayvanın ruhu var, öyle mi? Ruhuna hissiyatlar takılı. İşte zahiri duygular takılı. Ama insanın ruhunda hissiyattan, zahiri duygudan ziyade ne var? Batini duygular var. Batini hisler var. Hayvanda akıl yok. Akıl bir cihaz. Hafıza bir cihaz, öyle mi? Hayal ayrı bir cihaz. Misal alemini senin önüne getiriyor. Buradayken memlekete götürüyor, doğru mu? Kalp, öyle mi? Genişliği, buğdu o kadar büyük ki, içinden yerleştirebildiğin kadar. Ruh ayrı, vicdan ayrı ve ona takılan diğer duygular, diğer cihazlar ayrı. Ne yapmış Cenab-ı Hak? İnsanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazlar takmış. O kadar ehemmiyetli ki hiçbir mevcut ve mahlukta yok. Ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Aynı zamanda onların işletim sistemleri var ve bunlar o işletim sistemi tarafından çalıştırılıyor. Ruha öyle programlar yerleştirilmiş ki o ruh ne yapıyor? Bu cihazların hepsini full çalıştırıyor. Şimdi sonuç. Eğer insan şu dar alemi arzide, başlangıçta çekirdek nereye girmişti? Toprağın altına girmişti. İnsan şu dar alemi arzide, şu yeryüzünde, yeryüzü insan için dardır. Dardır, bunu konuşalım yani. Bakın, bir çekirdek toprağa girer, ondan sonra toprağın üstünde büyür ve neşvinema olur yani. İnsan da şu dar alemi arzide adeta tohum olarak atılır. Fakat insan asıl neşvineması burada olmaz. Onu anlatıyor. Dar alemi arzide, hayatı dünyeviye toprağı altında, dünya toprağı altına giriyor. Biz, toprağımız nedir? Dünya toprağı. Bu dünyada ne yapıyoruz? Bütün fiillerimizi, çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bütün istatlarımızı açığa çıkarıyoruz, kabiliyet haline getiriyoruz. Toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevasatına sarf etse. İşte biraz önce, hemen yukarı çıkayım, okuyayım. Ne dedi? Eğer o çekirdek suyu mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi toprak altında bazı mevat-ı muzuranın celbine sarf etse ifadesini kullandı. O ifadenin buradaki karşılığı nedir? Eğer o cihazat-ı maneviyeyi, cihazat-ı maneviye neydi? Akıldı, kalpti, vicdandı, diğer ulvi olan duygulardı. Veya zahiri duygular, dil, burun, koku alma, tat alma, duyma, işitme, görme, bütün bunların hepsi ne diyor? Nefsin hevasatına sarf etse. İnsanda bir de ne var? Nefis var. Nefis nedir? Yaratılışı itibariyle. Bakın yaratılışı itibariyle konuşuyorum. İnnen nefse la emmaratun bis su'i. Nefis kötülüklere sevk eder. Kötülüklere sevk eder nefis. Terbiye olmamış, senin vücuduna nötr olarak koymuş olunan nefis kötülüklere sevk eder. Ancak Cenab-ı Hak kötülüklere sevk etsin diye nefsi oraya koymamıştır. Bu da işin ayrı bir boyutu. Cenab-ı Hak her neyi halk etmiş, yaratmışsa hayır içindir. Nefsin burada olması da hayır içindir. Yani adeta Cenab-ı Hak yüz dönüm bir arazi veriyor bize. Yüz dönüm arazi. Elinde hiçbir şey yokken sana yüz dönüm arazi veriyor. Ve diyor ki bu yüz dönüm arazinin tek bir özelliği var. Bataklık. Bataklık. Bataklık olarak sana veriyor. Sana diyor ayrıca başka duygular, başka özellikler veriyorum. Yapacağın şey bu duygularınla, bu cihazlarınla, bu özelliklerinle bu bataklığı arındırmaktır. Rafine etmektir yani. Terbiye etmektir. Terbiyenin sonucunda ne olacak? Artık sen orada o bataklığın içerisinde, yani bataklıktan nedir? Toprağa dönüştü. Toprak terbiye edildi. Orada artık istediğini ekebilirsin. Yani tek bir meyve değil. İstediğin meyveler o toprakta yetişebilir. Fakat bu şekilde yapmayın. Nefsi terbiye etmeyin. Olduğu gibi bırakılınca ne olacak bu sefer? Nefis diğer bütün duyguların hepsine hükmedecektir. Akla hükmedecektir. Kalbe hükmedecektir. Bakın dile hükmedecektir. Helal haram demeyip buradan içeri girecektir. Nefis dile hükmedecektir. İstediği şeyi konuşacaktır yani. Hoşuna giden ne varsa o buradan çıkacaktır. Nefis göze hükmedecektir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin izini, yüzünü alemde görmek değil de daha farklı şeylere nazar edecektir. Nefis kulağa hükmedecektir. Kulağa hükmedince ne olacaktır? Helalinden işitmek yerine Cenab-ı Hakk'ın rıza dairesinde hareket etmek yerinde haramından çalışacaktır. Haram seslere yönelecektir. Niye? Nefis terbiye edilmedi. Nefis terbiye edilmedi miydi? Onların altında bütün duyguların hizmetkarı iken adeta onların üstüne çıkıp bütün duyguların efendisi konumuna geliyor. Allah muhafaza etsin. Onun için nefis bize binmemeli, biz öyle yapmalıyız ki nefsimize binmeliyiz. Cenab-ı Hak da nefsi bize vermesinin altına yatan sır bu. Ey kulum diyor, sana öyle bir nefis vermişim ki istersen onu terbiye edip bir merkup olarak, bir binek olarak kullanabilirsin. Bir binek olarak kullanıp bindin mi artık seni istediğin yere götürür. Onun istediği yere gitmezsin, sen istediğin yere götürürsün yani. Yabani bir at, üzerine bindin. Nereye giderse sen oraya götürür, doğru mu? Terbiye edilmiş bir at, üzerine bindin. Sen nereye desen o seni oraya götürür. Müthiş bir şey. Nefsi bütün bunların hepsine benzetebiliriz. Şimdi tekrar okuyalım. Eğer insan şu dar alemi arzide, hayatı dünyevi toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevasatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi. Bakın çekirdekte bir ukde-i hayatiye vardı. Bir ruh-u manevi vardı. Koskoca bir ağaç olup meyve verebilirdi. Ondan da nice meyveler, meyvelerden nice çekirdekler, çekirdeklerden de nice ağaçlar oluverirdi. Doğru mu? Böyle olurdu yani. Bakın bir çekirdeği basit görmemek lazım. Büyüdü, gelişti mi ağaç? Ağaçtan meyve, meyvede çekirdekler, çekirdeklerden yine neler meydana gelecek? Ağaçlar meydana gelecek. Sülale devam edecek. Terbiye edilmek kaydıyla. Bir insan küçük değildir. Bir insan terbiye edildi mi aynı çekirdek gibi. Büyür, gelişir, ağaç olur. O ağaçtan meyveler çıkar. O meyvelerden ağaçlar oluşur. Bir insan basit değildir. Onun için ayet-i kerimenin hükmünde ne var? Yeryüzünde bakın iki tarafı da var. Yeryüzünde fesat çıkarmamış. Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir. İkinci kısım, bir insanın hidayetine sebep olan veya bir insanın hayatına faydalı olan bütün insanları hidayet etmiş gibi, bütün insanların hayatına faydalı olmuş gibidir. Niye böyle? Çünkü bir insan basit bir şey değildir. Allah'ın indinde insan kıymetli. İnsan kıymetli. Niye? İnsana yerleştirilen cihazlar kıymetli de ondan. Ehemmiyetli cihazat ifadesini kullandı. Nefsin hevesatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi bir cüz'i terezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü eder. Şu dünyada insan ne yapar? Bozulur ve gider. Perişan olur, yazık olur. Hani bazen diyoruz ya işte falan adamı harcadılar. Adam çok kıymetliydi, çok kaliteliydi ama birileri alttan girdi, üstten girdi, adamı ne yaptılar? Harcadılar. İtibarını düşürdüler. Toplum içerisinde nedir? Zerre kadar kıymeti kalmadı. Harcandı gitti deriz yani. Peki adamı adamlar harcıyor. Peki insanı kendisi harcıyor mu? Harcıyor değil mi? İnsan kendisini nasıl harcar? Günahlarda. Harcamak budur zaten. İsraf ifadesi var ya, israf. Harcamaktır yani. Siz bir liralık bir şeye 100.000 lira verirseniz ne olmuş olur? Harcamış olursunuz ya. 100.000 lirayı 1 liraya harcamış olursunuz ya. Çok kıymetsiz bir şey harcamış olursunuz yani. Bu böyledir yani. Şimdi insanın kıymeti ne kadar? İnsanın kıymeti kainat bir tarafa, insan bir tarafa. Levlake levlak lema halaktu levlak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için kullanılıyor. İnsan için de böyle. Kainatta insan merkez noktadadır yani. Bir insan yaratılsaydı, bir insana bütün gayeler yüklenmiş olsaydı, başka hiçbir insan olmasaydı, Allah o insan için kainatı halk edecekti. Şimdi bu noktadan baktık mı insan kıymetli. Kıymetli olan bu insan kendisini nefsin hevesatına sarf etmiş olsa ne yapmış olacak? Kendisini harcamış olacak. Çünkü bir kuruşa değmeyen bir şeye en kıymetli şeylerini vermiş olacak. Akıl oraya verilmez. Kalp oraya verilmez. Vicdan oraya verilmez. İnsanın hiçbir duygusu günahla alakalı hiçbir şeye ne yapılmaz? Verilmez. Sarf etse kendisini harcamış olacak. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla illa insan şurada gaflet etmesin. İşte bizi birileri harcıyor. Yok biz kendimizi harcayalım. Önce kendimize bakacağız. Biz kendimizi harcıyor muyuz, harcamıyor muyuz? Biz kendimizi harcamıyorsak kimse bizi harcayamaz. Doğru mu abi? Kimse bizi harcayamaz. Çünkü niye? Senin Allah indinde bir yerin var. Zahirde harcamışsın, hiç kıymetin yok. Hiç önemli değil yani. Hiç önemli değil. Allah indinde yerin var mı? Allah indinde yerin sağlam mı? Önemli olan bu. Önemli olan bu. Allah neye bakar? İttika sahiplerine bakar. Allah takva sahibine, kendisinden korkana bakar. Kendisine muhabbet edene bakar. Kendi emrine riayet edene bakar. Rıza dairesinde hayatını yaşayana bakar. Allah ona bakar. Onun ötesinde insanın başına her türlü musibet gelebilir. Birileri farklı şeyler yapabilir. Onların kıymeti yok yani. Dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp girecektir. En nihayette bu dünyadan çıkılacak yani. Ama nefsin hevesatına sarf edilmiş olsa çürük bir şekilde çıkacağız. bozuk bir şekilde çıkacağız. Hiçbir şeyimiz kalmamış olacak. Allah muhafaza etsin. Harcanmış bir şekilde gireceğiz. Elimizde avucumuzda bir şey kalmayacak. Ama öyle yapalım ki toplayalım, götürüp orada ne yapalım? Harcayalım. Eğer o istat çekirdeğini, şimdi çözüm, eğer o istat bizde olan bütün özellikleri İslamiyet suyu ile, İslamiyet suyu bir, imanın ziyası ile ubudiyet toprağı altında terbiye ederek toprağımız ne olacak? Ubudiyet toprağı. Üstad Hazretleri ubudiyetle toprağı yan yana zikretti. Niye ubudiyet toprağı? Çünkü toprak mahfiyetin göstergesidir. Tevazunun sembolüdür, timsalidir. Kullukta ne vardır? Tevazu vardır. Kullukta mahfiyet vardır. Kullukta iki büklüm olmak vardır. Allah'ın huzurunda eğilmek vardır. Onun emirlerine amade olmak vardır. Emret Allah'ın demek vardır. Bakın bütün bunların hepsi kulluğun sırrı. Kulluğu ubudiyete nedir? Toprağa benzetti. Ne dedi? Ubudiyet toprağı altında. Biz bütün özelliklerimizi ve istatlarımızı bir, İslamiyet suyuyla sulayacağız. İki, imanın ziyasıyla, imanın ışığıyla ışıklandıracağız. Üç, kulluk toprağı altında terbiye edeceğiz. Allah'ın bize kulluk olarak emrettiği ne varsa bütün onlarla da ne yapmış olacağız? Terbiye edeceğiz. Kulluğun emirleri nelerdir? Bütün yükümlülüklerdir. Bütün hallerdir, bütün ahvallerdir. Sadece namaz değildir, sadece oruç değildir. Sadece buna benzer emirler değildir. Oturmaktır, kalkmaktır, yürümektir, konuşmaktır, bakmaktır. Bütün bunların hepsi ubudiyet çerçevesinin altına giriyor. Dolayısıyla öyle bir oturacağız, öyle bir kalkacağız, öyle bir konuşacağız, öyle bir yürüyeceğiz. Öyle bir bakış atacağız ki her bir şeyimiz Allah'ın rızasını kazanan cinsten olacak. İşte onun adı ubudiyet. Allah'a yaptığımız kulluk olmuş oluyor. İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek evamiri Kur'aniyeyi, Kur'an'ın emirlerini imtisal edip yerine getirip cihazat-ı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse, yönlendirse, aklı marifetullah'ta, kalbi muhabbetullah'ta, iradeyi ibadetullah'ta vesaire vesaire, ne kadar duygumuz varsa, hangi duygu hangi gaye için verilmişse o gayede duygularımızı sarf etmekle, bakın sarf etmekle, elbette alemi misal ve berzahta dal ve budak vererek. Biraz önce normal bir ağacın çekirdeği toprağın altına girdi, meyveyi toprağın üstünde verdi. Biz asıl meyveyi nerede vereceğiz? Bakın bu dünyada insan iman ve ubudiyetin meyvelerinden istifade ediyor mu? Ediyor. Dünyada imanda dahi manevi bir cennet var mı yok mu? İnsan hayatı itibariyle huzur buluyor mu bulmuyor mu? Bakın bunların hepsi var. İbadetin insana vermiş olduğu bir ferahlık, bir rahat, bir sükunet var mı yok mu? Bunların hepsi var. Hepsi var. Fakat bunlar adeta ilaçların yan faydaları gibi Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada verdiği faydalar. Ama bunun ötesinde biz asıl meyvemiz nerelere sirayet ediyor? Bakın nerelerde dal budak sarıyoruz? Elbette alemi misal, misal alemlerinde dal budak sarıyoruz. Sonra berzah aleminde dal budak sarıyoruz. Bizim neşvi nemamız, meyve vermemiz hemen vefat eder etmez. Nedir? Kabir aleminde. Bakın kabir aleminde dal budak sarıyoruz. Hatta şunu ifade edelim. Biz buradan alemi ahirete, yani kabir alemine gitmeden yapmış olduğumuz ibadetlerin meyvesini kabir aleminde yiyenler var mıdır? Soruyorum. Mesela vefat etmiş annemiz, vefat etmiş pederimiz, kardeşimiz, evladımız, çoluğumuz, çocuğumuz, akrabamız vefat etmişler. Onların kabirde beklentileri var. Kim giderse gitsin oradan beklediği nedir? Nurdur, nur. Melekler bakın yemez içmezler diyoruz. Olur mu? Melekler nurdan gıdalanırlar. Meleklerin yediği içtiği nurdur. Bizim ağzımızdan çıkan kelime-i tayyibe, yapmış olduğumuz zikirler, tesbihler, fikirler, bunların hepsi semavatı çınlatıyor. Semavatı çınlattığı zaman ne yapıyor? Oradaki melekler bu nurdan istifade ediyorlar. Ve onlar keyifleniyorlar. İnsanın yapmış olduğu bu ibadetlerde melekler keyiflenir de kadir aleminde olan nedir? Annedir, babadır, çoluktur, çocuktur, akrabadır. Onlar keyiflenmez mi? Daha biz o aleme gitmeden Cenab-ı Hak bizim iyiliklerimizin, hasenatlarımızın nurunu gönderiyor. Çünkü niye? Es-sebebi kel-fail sırrınca sebep olan yapan gibidir. Yapan gibi olunca sana vesile olan annen senin güzel amellerinden nedir vefat etmişse berzah aleminde direkt istifade ediyor. Belki azabı varsa azabının hafiflemesine. Cennet bahçesinden bir bahçedeyse o bahçenin iyice nurlanmasına ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. Sadece nedir? Biz göçtükten sonra değil. Daha bu dünyadan gitmeden önce annemizin, babamızın, dedemizin, ninemizin ne yapıyoruz? Kabir alemine nur gönderiyoruz. Oralarda meyve veriyor. Oralarda dal budak salıyor. Enteresan bir şey. Yapan kim? Allah. Gönderen kim? Allah. Allah mahcup etmiyor yani. Çünkü niye? Allah'ın hedefinde, gayesinde bütün insanları mutlu etmek var. Bütün insanları saadeti ebediye almak var. Diğer türlü değil ki. İşte bakın burada onu ifade ediyor. Ne dedi? Okuyayım tekrar. Elbette alemi misal ve barzahta dal budak verecek. Dalı ve budağı berzah aleminde, misal alemlerinde ve alemi ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bizim asıl meyvelerimiz orada. Orada. Bakın bunu hayal edemeyiz. Hayal edemeyiz. İncir ağacını görmeyen birisi. Konuşalım. İncir ağacını, ağaçları görmeyen birisi. Sadece incir ağacının çekirdeğini görmüş. Küçücük bir şey, doğru mu? Çekirdeğini görmüş. İncir ağacının sadece çekirdeğini gören birisi ondan koskoca incir ağacının olabileceğini hayal edebilir mi? Edemez. Görmemiş çünkü. Ne olacağını tahmin edemem. Bir şey olacak ama ne olacak? Arkadaşlar, Cenab-ı Hak bizim ibadetlerimizden, bizim salih amellerimizden, tesbihlerimizden ve tekbirlerimizden bir cennet halk edecek. Bakın, meyve cennet olacak. Meyve saadet-i ebedi olacak. Meyve berzah aleminin nurlanması olacak. Orada nurani. Ama cennette işin maddi boyutu olacak. Soruyorum, hayal edebilir miyiz? Hayal etmek mümkün değil. Zaten hadis-i şerif öyle diyor. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiş, beşerin kalbinin hatırına gelmiş. Yok böyle bir şey. Anlatılan her bir şey gölgesini anlatmaktır, aslı değildir. Aslını gidince göreceğiz. Ne kadar hayal edersek edelim, hiç kimse saadet-i ebediyeye namzet olan, layık olan hiç kimse nedir? O saadet-i ebediyeyi hayalinde canlandırdığı şey değildir yani. Gittiğimiz zaman inşallah ummadığımız bir şey önümüze çıkacak ve göreceğiz yani. Ve bunlar bizim ibadeti taatlerimizin neticesidir. Nefsin hesabına olmayan, bakın İslamiyet suyuyla sulanmış, imanın ziyasıyla ışıklanmış, ubudiyet toprağı altında ve Kur'an'ın evamiri Kur'aniye imtisalen nedir? Büyümüş ve gelişmiş bir ağaçtır. Bunlarla olan ağaç bambaşka bir ağaçtır. İşte Tuğba-i Cennet derken bu sembolize ediliyor. Başka bir şey değil. Ahirette ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin ebedi bir ağaç. Ve bir hakikat-ı daimenin cihazatına cami, kıymetdar bir çekirdek ve renkdar bir makine ve bu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Hem mübarek, bereketli, öyle bereketli ki ağaç verdikçe verecek, kuruma yok. Öyle bereketli ki ne istersen onu alacaksın. Bugün dünyada bir elma ağacından elma ağacı isteyebiliriz, başka bir şey değil. Onu da istesen duymaz işitme gidersen koparır alırsın yani. Yerine yenisi gelmez, bir dahaki baharı bekleyeceksin, aynı yerden olur mu olmaz. ne kadar iyi olur, kötü olur, çürük olur, bozuk olur, sağlam olur bilmeyiz. Ama ahirette öyle değil. Yerine yenisi gelir. İstediğin ağaçtan istediğin meyveyi isteyebilirsin. İstediğin keyif ve lezzet sana verilir ya. Ve durmadan yenilenme ve tecdit vardır. Evet, hakiki terakki ise, hakiki büyüme ve gelişme ise, insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal ve sair kuvvelerin hayat-ı ebediye yüzlerini çevirerek, ahiret hayatına yüzlerini çevirerek, her biri kendine layık hususi bir vazife-i ubudiyet ile meşgul olmaktır. Burada makamları da karıştırmayacağız yani. Her bir duygunun kendine özel ibadeti vardır. Altıncı sözde bu uzun uzun anlatılır yani. Dolayısıyla insan asıl kemalat odur ki kendisine verilen her bir duyguyu hangi ibadet için verilmişse o ibadetle meşgul etmesidir. Aklı ilimle meşgul edeceğiz. Bakın şu anda şurada aklımızı ve kalbimizi ne yapıyoruz? Meşgul ediyoruz. Gözümüzü ve kulağımızı meşgul ediyoruz. Belki iç alemimizde nice duygular ne yapıyorlar? İkinci, üçüncü derecede meşgul oluyorlar. Bir Kur'an-ı ders yapılıyor. Yapılan Kur'an-ı dersi aklımızla anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya çalıştığımız o dersin nurunu kalbimize yerleştirmeye çalışıyoruz. Doğru mu? Kulağımızla bir taraftan da işitiyoruz. Bütün bunların hepsi nedir? Her bir duygunun kendine ait olan ibadetleridir. Yoksa bu şekilde olmazsa ne olacak? Ehli dalaletin terakki zannettikleri, hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini, yani artık sefih medeniyette tarif bu. İnsan bu dünyaya kendisini tatmin etmek için gelmiştir. İnsan kendisini bu dünyada tatmin edebilmesi için bütün yollar meşrudur. Sefih medeniyetin tarifi bu. Bütün yollar meşrudur. Çünkü niye? İnsan tatmin olacaktır. Hangi tür tatmin? Nefis hesabına mı tatmin? Ama Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tefirru ilallah, Allah'a firar edin. Sakın nefis hesabına çalışmayın. Ela bi zikrillahi tetme'innul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olabilir. Tatminin şekli bu. Allah tatmini tarif ediyor. Ama onlar öyle değil. Nasıl yaparsan yap. Yeter ki tatmin ol. Orada bütün her şeyi meşru kılmışlar. Allah muhafaza etsin. İnsanın ifade edemeyeceği nedir? Aklına hayaline gelmeyen günahlar ne yapılmış oluyor? İrtikap edilmiş oluyor. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini, bütün duygularını ve kalp ve aklını nefsi emmareye musahhar hizmetçi edip yardımcı verse o terakki değil, büyümek ve gelişmek değil, sukuttur, alçalmaktır. İşte sümme radednâhu esfele safilin bu. İnsan kendisini ne yapar? Sonra aşağıların aşağısına atar. Atar. Aşağıların aşağısı. İnsandan aşağı ne var? Hayvan. İnsan kendisini nereden aşağı atar? Hayvandan da aşağı. Bakın, ya bazen aşağı olan bir insana hayvanla hitap edilir. İşte o da o bile doğru olmuyor işte yani. İşte eşek gibi adam yok işte. Eşekten aşağı oluyor. Enteresan bir şey. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de hakikatleri hep misallendirmektir. Misallendirecek. Şimdi bu meseleyi bize öyle bir açacak ki, öyle bir misal getirecek ki zihnimize, fikrimize, aklımıza öyle bir yerleştirecek ki bir daha çıkmayacak. Unutmayacağız bunu. Bakın okuyoruz. Şu hakikati bir vakaya hayaliyede, hayali bir vakada şöyle bir temsilde gördüm ki. Misali okuyoruz, temsil. Ben büyük bir şehre giriyorum. Adeta yani bir film izleyeceğiz. Yani öyle bakalım. Zihnimizde canlandıralım. Hayalimizi biraz kuvvetli çalıştıralım. Ben bir şehre giriyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Şehirde neler varmış? Büyük saraylar. Bazı sarayların kapısına bakıyorum. Gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi nazarı dikkati celbeder. Bazı saraylar böyle. Çok şenlik. Öyle mi? nazarı dikkati celbediyor. Herkesi eğlendirir, bir cazibedarlık vardı. Adeta o saraylar insanları kendisine ne yapıyor? Cezbediyor, çekiyor, seyredenleri çekiyor. Dikkat ettim ki, şimdi bu sarayı iyi dinleyelim. Dikkat ettim ki, o sarayın efendisi kapıya gelmiş, it ile oynuyor. Bu aslında ters bir durum, doğru mu? Sarayın efendisi it ile niye oynasın yani? Efendisin ya. Efendi it ile oynamaz. Burada bir sakatlık var yani. Bakın zahirde cazibedar bir hal var. Zahirde neşeli bir hal var. Öyle mi? Bir şenlik var. Ama bir ters bir durum var. Nedir o ters durum? O sarayın efendisi kapıya gelmiş, it ile oynuyor. Ve oynamasına yardım ediyor. Hanımlar, o sarayın içerisinde başka kim var? Hanımlar var. Hanımlar ne yapıyor? Yabani gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Hanımlar da böyle yapıyor. Yetişmiş kızlar dahi, sarayda bulunan yetişmiş kızlar var. Onlar ne yapıyorlar? Onlar da çocukların oynamasını tanzim ediyorlar. Başka ne kaldı? Bir de kapıcı varmış. Sarayın güvenlik görevlisi bir nevi. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. Sanki herkes rolünü değiştirmiş. Roller değişmiş. Roller düzeltilmesi lazım. O vakit anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş. Aslında o sarayda hiçbir şey yok. Hep nazik vazifeler muattal kalmışlar. Çünkü niye? Her birisi, hangisi olursa olsun, kapıcıdan tut, affedersin ite, işte gençler, kızlar, hanımlar, efendiye varıncaya kadar hepsi kendisine ait vazifenin haricinde işler yapıyorlar. Adeta nefisleri ne istiyorsa onu yapıyorlar. Onu yapıyorlar. Fakat bu hal cezbedici, neşeli bir vaziyet gösteriyor yani. Cezbedici, cazibedarlık var yani. İnsanları çekiyor. Hep nazik vazifeler muattal kalmış, ahlakları sukut etmiş, alçalmış ki kapıda bu sureti almışlar. Şimdi bir saray bu. Sonra ikinci saray bize anlatacak. Bu sarayı da iyice dinleyelim. Sonra geçtim. Bir büyük saraya daha rast geldim. Bir saray daha var. Gördüm ki kapıda uzanmış vefadar bir it. Diğerinde efendi ne yapıyordu? İt ile oynuyordu. Burada da kapıda it var. Fakat bu nasıl bir it, affedersiniz? Vefadar. Vefadar bir hayvanlar. Yani nedir? Sadık. Sadık. Kendisine verilen vazifeyi hakkıyla yapıyor. Ve kaba, sert, sakin bir kapıcı. Güvenlik görevlisi. Kaba ama sert ama sakin. Yani o da kendisine düşen vazifeyi yapıyor. Ve sönük bir vaziyet vardı. Dışarıdan bakınca daha başka hiçbir şey görünmüyor. Bir saray var, görünen. Sarayın köpeği var. Bir de sarayın kapıcısı var. Dıştan bakınca bunlar görünüyor. Başka hiçbir şey görünmüyor. Görünmüyor. Merak ettim. Ne için o öyle, diğer saray öyle? Bu böyle, bu saray böyle. İçeri girdim. Baktım ki içerisi çok şenlik. Diğerinde dışarıda şenlik vardı. Bu sarayda içeride şenlik var. İçerideki şenlik dışarıdan görünmediğinden dolayı dışarısı sakin görünüyordu. Daire daire içeri girdim. Baktım ki içerisi çok şenlik. Daire daire üstünde ayrı ayrı nazik vazifeler ile saray ehli meşguldürler. Saray ehli her birisi kendisine verilen vazife ile meşgul, vazifesini yerine getiriyor. Bu şekilde bir şenlik. Anlatıyor. Birinci dairedeki adamlar, hizmet katı, giriş, birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini, tedbirini görüyorlardı. Sarayın ihtiyaçları nedir? Bu ihtiyaçlar nasıl giderilir. Gelen kim, giden kim, kontrol, idare nedir? Birinci daire bu vazifeyi yapıyor. Birinci dairedeki adamlar. Üstündeki dairede, bir üst daireye çıktım. Baktım ki orada da ne var? Kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Diğerinde nasıldı? Kızlar haylaz çocukların oynamasına yardım ediyorlardı. Yani çocuk oynamayacak mı? Oynayacak. Fakat haylazlık olamaz. Sınır haylazlığa kadardır. Haylazlık noktasında olan oynama, oynama değildir yani. İslamiyet'te eğlencenin haddi ve hududu vardır. %5'tir. %95 ciddiyettir. %5 oyun ve eğlencedir. O da nasıl? Helal dairesi içerisinde. Helal dairesi. Peygamber Efendimiz torunlarıyla oynamış mı, oynamamış mı? Bitti. Oynamış değil mi? Herkes oynayabilir yani. Fakat haylazlığa gitmemek kaydıyla. Çünkü niye? Oynamanın gayesi de terbiyedir. Terbiyedir. Bugün eğitimde bir metot uygulanıyor. Eğlendirerek eğitmek. Eğlendirerek eğitmek. Sevdirerek eğitmek. Oynayarak eğitmek. Oynayarak haylazlık yapıyorum. Yaptırıyorum. Eğitemiyorum ki o zaman. Bozulur her şey. Her şey bozulur. Derman hadden geçerse zarar getirir. Her şey de böyledir yani. Neydi? Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Bakın onların vazifesi o. Daha üstünde hanımlar. Bir üst katta da ne var? Hanımlar var. Onlar ne yapıyorlar? Gayet latif sanatlar. Daha ince işler. Kendilerine özel işler. Bakın. Güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. Kanefçe dokuyorlar. Bakın. En yukarıda efendi. En üstte, en üst dairede ne var? Efendi var. Efendi ne yapıyor? Padişahla muhabere edip, padişahla görüşüp konuşuyor. Öyle mi? Görüşmesini ve konuşmasını yapıyor. Halkın istirahatini temin için o sarayda bulunan bütün saray ahalisinin istirahatini, rahat etmelerini temin için ve kendi kemalatı, kendisinin de büyümesi ve gelişmesi için ve terakkiyatı için kendine has ve ulvi vazifelerle iştigal ediyor, çalışıyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için yasak demediler, gezebildim. Gezebildim. Sonra çıktım baktım, o şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Sordum, dediler, o kapısı şenlik. Bakın kim bunlar, ne bunlar? Saray misali neye verildi? Her bir saray bir insandır. Her bir saray bir insandır. İnsanı anlattı. İnsanda daire daire. Bir dairede bir meşguliyet, ikinci dairede bir meşguliyet, üçüncü dairede bir meşguliyet. Her bir daire bir duygunun alanı. Bir duygu nefis. Nefis bir duygu. Bir duygu dil. Bir duygu burun. Bakın koku alma. Tad alma. Tad alma duygusu adeta hangi konumda? Kapıcı hükmünde. Birisi it konumunda bakın. Vefadar bir it. Bakın sadık. Sana ihanet etmiyor. İsmi nedir? Alçak olduğu manasına gelmiyor yani. İsmi tarif içindir yani. Tarif içindir. Nefis dedik miydi? Bütün duyguların aşağısı gözükür. Fakat terbiye edildi miydi? Öyle vefadarlık gösterir ki bütün duygular ne yapar? Kendi vazifelerini ifade ederler. Hiçbir şeyi ısırmaz. Bakın. Sordum dediler. O kapısı şenlik ve içi boş saraylar. Kafirlerin ileri gelenlerinindir. En ileri olanların ve ehli dalaletindir. Fikren bozuk ve sapkın olanlarındır. Diğerleri, diğer saraylar, yani dıştan baştığınızdan bir şey görünmüyordu. İçeride şenlik vardı. O saray kimlerin? Onlar namuslu Müslüman büyüklerinindir. Bütün duyguları çünkü meşgul oluyor. Bakın Ne dedi? En üst dairede, en üst dairede efendi padişahla muhabere ediyor. Yani görüşme ve konuşmalar yapıyor. Ta ki bir, ahalinin sükunetini sağlasın, ahalinin istirahatini temin etsin, aynı zamanda kendi kemalatına, büyümesine ve gelişmesine de çalışsın. İnsanda efendi konumunda olan duygu nedir? Bütün duyguların sultanı. Allah ile doğrudan doğruya irtibat kuran. Efendim?
Kalp
değil mi? Kalp. Bütün duyguların sultanı. Akıl, idarecilik konumunda. İdare ediyordu ya, tedbiri görüyordu ya. Öyle bakın yani. Bakın, bütün duyguların sultanı kalp. Ve kalp ne yapıyor? O iman denen nur kalbe indirilince kalp direkt samet olan Allah'a aynı oluyor. Kırmızı telefon direkt Allah'la görüşmeyi sağlıyor. Direkt Allah'la görüşmeyi sağlarken iki şeyi gerçekleştiriyor. Bir, kendisinin büyümesini ve gelişmesini, kemalatını ortaya koyuyor. İkincisi de diğer duyguların istirahatini temin ediyor. Bu bambaşka bir şey. İşte insan sarayındaki bütün duygular, kendisine verilen vazifelerde istihdam edilip kullanılıp çalıştırıldı mıydı? Dıştan baktığın zaman sessiz, sakin, sükunetli bir hal. Ama içeriden baktığın zaman öyle bir şenlik var ki. Dev asa fabrikalar vardır. Dışarıdan baktığın zaman hiçbir şey göremezsin. Fabrikanın içerisine girersin, 10.000 kişi çalışıyor. Ya bu nasıl şenlik ya? Dışarıdan hiç görünmüyor. Mümin adeta böyle. Allah'ın kulu adeta böyle. Süleymaniye Camii gibi. Süleymaniye Camii'ne baktığın zaman dıştan öyle bir sükunet, öyle bir ağırlık, öyle bir oturaklık, öyle bir vakarlık, öyle bir sakinet vardır ki. Dıştan baktığın zaman böyle. Adeta boynunu bükmüş, tevazu ve mahfiyet içerisinde bir iltica halidir, yöneliş ve yönlenme halidir. Ama bir de içine girdin miydi? O ihtişam, o şen şakraklık, o nakışlar, öyle mi? O işlemeler, o motifler, o akustik sistem, bütün bunların hepsi insanı ne yapar? Büyüler. Hem dış kısım büyüledi, hem iç kısım büyüledi. İkisi de mümini tarif ediyor. Mümin öyle bir kimsedir ki ister içi ister dışı insanı büyüler. İster dışta görünen fiilleri, ister iç alemi, kalp alemi, gönül alemi, akıl alemi, onlara yerleştirmiş olduğu marifeti, muhabbeti, bilgisi, imanı, bütün bunların hepsi açılacak olsa insanlar büyülenir. Dolayısıyla Üstad Hazretleri bize mümin olan, işte Müslüman büyüklerinin bir sarayını anlattı bize. Bediüzzaman Hazretleri bir saray. Öyle mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri bir saray. İmam-ı Gazali Hazretleri bir saray. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir saray. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir saray. Öyle saray ki dışı da ihtişamdı, içi de ihtişamdı. Ya. Hatta dışında gördüğümüz şeyler içindekilerin aksetmiş şekilleridir. Hele hele bir de içine girebilecek olsam var ya, inşallah ahirette bunların hepsi açılacak. Hepsi. Peygamber Efendimizin ruhu manevisini görmek mi istiyoruz? Ahirette inşallah onlar açılacak yani. Bediüzzaman Hazretleri'nin kalp dünyasına yerleştirdiği ne varsa onları bilmek mi istiyoruz? Ahirette açılacak yani. Yeter ki görmek iste. Yeter ki nedir? Cennetin yolcusu olalım. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Yani her birimiz o saraylardan bir tanesiyiz. Her birimiz kendimizi bu manada ne yapabiliriz? Mütalaa edebiliriz. Merak ettim. Daha dikkat ettim. Suretimi üstünde gördüm. Gibi bana geldi. Kemal-i tacibimden hayret ederek bağırarak aklım başıma geldi. Ayıldım. İşte o vakayı hayaliyeyi sana tabir edeceğim. Allah hayretsin. İşte o şehir ise hayat-ı içtimaiye-i beşeriye ve medine-i medeniyeti insaniyedir. toplum hayatı, sosyal hayat ve bu sosyal hayat içerisinde insanın medeni hayatıdır. O saraylar her birisi birer insandır. O saraylar ehli ise insandaki göz, kulak, kalp, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefis ve heva ve kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir. Her bir insanda, her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyeti kullukları vardır. Ayrı ayrı lezzetleri, elemleri vardır. Nefis ve heva, kuvve-i şehviye ve gadabiye birer kapıcı ve it hükmündedir. Onları vefadar hale getirmek lazım. Sadık hale getirmek lazım. Baştan çıkarmamak lazım. Allah muhafaza etsin. İşte o yüksek letaifi nefis ve hevaya musahhar etmek ve vazife-i asliyelerini unutturmak elbette sukuttur, terakki değildir. Sayır cihetleri sen tabir edebilirsin. Bunları da bizim zihnimize havale ediyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alim hakim. Ve ahru davamen elhamdülillahi rabbil alemin.